Ayrım 42.
Bu son güzel akşamları iyi değerlendirmeliyiz. Bahçelere birkaç genç adam göndermeyi düşünüyorum. Çünkü yakında yağmurlar başlayacak, onlarla beraber kar ve soğuk gelecek. O zaman hoşça kal cennetin zevkleri. Peki kızların ne yapması gerekiyor? Yeteri kadar koyun ve deve yünü var. Keza ipek de. Kızlar yün eğirsinler, örsünler ve diksinler. Canları ne isterse onu yapsınlar. Alamut'un her şeye ihtiyacı var. Peki ya eğitimleri? Onlara öğreteceğin bir şey kaldı mı? Hayır, aşık olmaktan başka her şeyi öğrettim onlara. Fakat bunu kendilerinin öğrenmeleri gerekir. Hasan uzun zamandır bu kadar içten gülmemişti. Pekala, şimdilik bu kadar yeter. Görüyor musun, ben de seninle aynı durumdayım. Benim de el verebileceğim kimsem yok. Bir oğlun var ya, evet, her gün onun kaleye getirilmesini bekliyorum. Boynunu bir baş kadar kısaltmayı düşünüyorum. Apama ona kınayarak baktı. Yine mi şakalarından biri? Neden şaka yapayım ki? En değerli müttefikimi öldüren adamı başka türlü nasıl cezalandırabilirim ki? Fakat o senin oğlun. Oğlum, bunun anlamı nedir ki? Belki, belki diyorum. Çünkü benim ne kadar dikkatli olduğumu bilirsin. Aşkımın meyvesidir o. Fakat asla ruhumun meyvesi olmadı. Bir an için kabul edelim ki mirasımı bırakabileceğim birisi var. Ama o şu ana kadar çok uzaklarda. Dünyayı dolaşmakla meşgul. Nerede olduğunu kesin olarak bilmiyorum. İsmi sana yabancı olmamalı İbni Tahir. Nasıl, İbni Tahir mi? O ölmedi mi? Veziri öldüren o değil miydi? Evet, onu öldürdü. Fakat buna rağmen ölümden kurtulmayı başardı. Ona delikanlıyla yaptığı son konuşmayı anlattı. Yaşlı kadın kulaklarına inanamıyordu. Ve sen Hasan, onun gitmesine müsaade ettin. Evet, aynen öyle. Bu imkansız. Eğer kalbimin derinliklerini gerçekten okuyabilseydin bunu anlayabilirdin. O bizden biri oldu. Benim oğlum, benim küçük kardeşim. Her akşam izlediği yolda düşüncelerimle eşlik ediyorum ona. Onda kendi gençliğimi gördüm. Ona baktığım zaman karakterinin gelişmesini, dünya görüşünün değişmesini görüyorum. Oh, bana o kadar çok benziyor ki. Apama inanamaz bir tavırla başını salladı. Bu Hasan ona o kadar yabancıydı ki. Kendini çok yalnız hissediyor olmalı dedi ayrılırken. Bir insana bu kadar çok bağlandığına göre, fakat o da tüm babalar gibi iyiliğini korku maskesinin altına gizlemiyor muydu? Ertesi sabah Zurgunbadan Kalesi'nden gelen bir kervan, Hasan'ın kendisine layık olmayan oğlu Hüseyin'i zincire vurulmuş bir halde Alamut'a getirdi. Huzistan dahisinin katilini kendi gözleriyle görmek isteyen tüm garnizon alt avluya toplandı. Kocaman zincirlerle bağlanmış olan Hüseyin karanlık bakışlarını yere dikmişti. Babasından biraz daha uzun boyluydu ve onun yüz hatlarına sahipti. Fakat daha vahşi, daha zalim çizgilerdi bunlar. Zaman zaman çevresinde toplanmış olanlara ters ters bakıyordu. Onunla göz göze gelenler soğuk terler dökmekten alamıyorlardı kendilerini. Sanki vahşi bir hayvan duruyordu önlerinde. Tutsaklık sebebiyle çıldırmış bir hayvan. Minüçer onu sıradan bir tutuklu gibi karşıladı. Beni hemen babama götürün. Yaşlı asker sanki onu duymamıştı. Abuna, yanına 6 asker al ve bu adamı zindana at. Hüseyin hiddetten köpürdü. Ne dediğimi duymadın mı? Minüçer ona sırtını döndü. Hüseyin sanki delirmişti. Korkunç seslerle dişlerini gıcırdatıyor, kalın zincirlerine rağmen etrafa saldırmak için tüm gücünü kullanıyordu. Minüçer birdenbire arkasına döndü ve Hüseyin'in suratının tam ortasına bir yumruk attı. Delikanlı bir hayvan gibi ulumaya başladı. Serbest olsaydım ciğerlerini göğsünden bizzat sökerdim, itoğlu. Abuna ve 6 adamı onu yakaladılar ve Alamut'un en derin zindanının en karanlık hücresine attılar. Hüseyin hücreye girerken dengesini kaybetti ve suratıyla bir pislik yığınının tam ortasına düştü. Bekleyin, serbest kalır kalmaz hepinizi kutuz köpekler gibi geberteceğim. Fakat ağır demir kapı arkasından kapanarak kilitlenmişti. Kimse söylediklerini işitmiyordu. 2 ay zincire vurulu olarak yaşadı. Tuzağa düşmüş bir yaban kedisi gibi ısırmaya hazırdı. Tüm dünyadan nefret ediyordu. Serbest kaldığı zaman eline geçen ilk adamı boğazlayacağını söylerken kesinlikle abartmıyordu. Hüseyin Alkeyni'yi öldürdüğü için pişman değildi. Kendisini bekleyen kaderden veya hayatını kaybetmekten de korkmuyordu. Daha küçük bir çocukken bile etrafındakilerin korkulu rüyası olmuştu. Hiçbir otoriteye boyun eğmiyordu. Sinirlendiği zamanlar en kötü şiddet eylemlerini gerçekleştirmekten geri kalmıyordu. Hasan uzun süre onu kendi haline bıraktı. Hüseyin ilk karısının oğluydu. Kadın onu Demavent'ten pek uzak olmayan Firuzkuh adlı bir dağ köyünde iyi kötü büyütmüştü. Büyük babası küçük Asi'yi dayak atarak ve aç bırakarak ehilleştirmeye çalışmıştı. Fakat küçük canavar isteklerine karşı koyan kişilere kim olursa olsunlar boyun eğmeye niyetli değildi. Böylece kötü huylu aksi ihtiyar kana susamış Hüseyin'in ilk kurbanı oldu. Yediği dayaklara dayanabilecek hale geldiği ilk gün büyük babasını gözlerden ırak bir yere çekti ve kafasını parçaladı. O günden sonra gerçek bir yabani gibi yaşamaya başladı. Ailesine olmadık eziyetler ediyor ve tarlalarda çalışmaya kesinlikle karşı çıkıyordu. Askerlerle ve atlarla ilgilenmek yerine hayvan sürüleriyle zaman geçirmeyi tercih ediyordu. Babasının Mısır'dan geri döndüğünü ve ülkenin kuzeyine yerleştiğini duyunca onun yanına gitmeye karar verdi. Babasını hiç tanımıyordu. Tek bildiği onun hemen hemen tüm dünyayı gezmiş ve maceralarla dolu bir yaşam sürmüş bir adam olduğuydu. Tanımadığı bu adamın yanına gitme düşüncesi rahat bir yaşama karşı olan arzularını körüklüyordu. Fakat büyük bir hayal kırıklığına uğraması uzun sürmedi. Babası ondan en çok nefret ettiği şeyleri yapmasını talep ediyordu. Öğrenme, itaat, çalışma. Başlangıçta gerçek yüzünü göstermeye çalışıyordu ama sonradan gerçek duyguları ön plana çıkmaya başladı. Günün birinde artık kendisine hakim olamadı ve tüm öfkesini babasının suratına kustu. Bırak da aptallar bir şeyler öğrenmeye çalışsınlar. Kölelerin ve ayaklarının dibinde sürünsünler. Ben ne onu ne de ötekini istiyorum. Çok iyi diye cevapladı Hasan ve onu bir direğe bağlatarak tüm garnizonun önünde kırbaçlattı. Sonra da Hüseyin Alkeyni'nin ordusuna sıradan bir asker olarak hizmet etmeye zorladı. Orada dik başlılığının biraz kırılacağını ümit ediyordu. Fakat delikanlı Zurgun Badan'da geçirdiği tüm zamanı huzursuzluk tohumları ekmek için kullandı. Kale kumandanı olan büyük dayı Hüseyin'le başa çıkamayacağını anlayınca babasının yardımını istemekten başka bir çare bulamadı. Bunun sonuçları ise çok kötü oldu. Çünkü Hasan terbiyesiz oğlunun zincire vurulmasını emretti. Hüseyin ise kendisine yapılan bu harekete büyük dayıyı öldürerek cevap verdi. Şimdi zindanda geçiyordu günleri ama kendisine verilecek olan ceza onu pek az ilgilendiriyordu. İşlediği suçun İsmaililerin gözünde ne kadar ağır olduğunu fark edememişti henüz. Ona kalırsa küstah dayinin kendisine büyük önderin oğluna el kaldırmaya yeltenmiş olması bile öldürülmesini gerektirecek bir suçtu. Kendisi doğuştan soylu değil miydi? Fakat şu anda babasının kalesinin zindanlarındaydı. Gerçek buydu işte. Oğlunun kaleye geldiği haberini Hasan'a verme görevini Ebu Ali üstlendi. İyi, onunla konuşmak istiyorum. Buraya getirin onu. Abuna ve adamları aceleyle tutuklunun yanına gittiler. Çabuk, ayağa kalk. Seyduna'nın huzuruna çıkacaksın. Hüseyin kötü kötü güldü. Nihayet, Allah'a şükürler olsun. Hepinizi kan çıkıncaya kadar kırbaçlamakta bir an bile tereddüt etmeyeceğim. Köşkün kapısında Abuna onu muhafız kıtasına teslim etti. Hüseyin irkilmişti. Alamut'taki yaşam kökten değişikliklere uğramıştı. Her tarafta çelik gibi katı bir disiplin hüküm sürüyordu. Babasını koruyan muhafızlar hiç de güven telkin eder gibi görünmüyorlardı. Merdivenin başındaki nöbetçi ise gerçek bir canavar gibiydi. Delikanlı siyahi muhafızın delici bakışlarını ensesinde hissediyordu. Bunun anlamı iyi değildi. Babasının bu tür canavarları hizmetine alacağı aklına nasıl gelebilirdi ki? Büyük önderin odasına getirildi. Elinde olmadan kapının bir adım dışında durdu. Hasan başını kaldırıp ona bakmaya bile tenezzül etmemişti. Bir yığın yastığın ortasında oturuyordu. Elindeki kağıtları incelemeye dalmış gibiydi. Bir süre sonra başını kaldırdı ve tek kelime etmeden oğlunu inceledi. Sonra yavaşça ayağa kalktı. Küçük bir işaretle muhafızı dışarı gönderdi. Ve oğlunu bir kez daha tepeden tırnağa süzdü. Hüseyin dayanamayıp patladı. Beni bu zincirlerden kurtarmanın vakti gelmedi mi hala? Ne zamandan beri bir oğul babasının huzuruna zincirlenmiş olarak çıkıyor? Demek ki kısmet bugüneymiş. Benden korkuyor musun yoksa? Kuduran köpekleri öldürmeden önce bağlarlar. Gerçekten de örnek alınacak bir babasın. Haklısın. Çünkü senin dünyaya gelmeni sağlamak gibi büyük bir günah işledim ve yıllardır bunun acısına katlanıyorum. Demek ki beni bağlarımdan kurtarmayı düşünmüyorsun. Sanırım senin nelerin beklediğinin farkında değilsin. Şunu bilmelisin ki kendi koyduğum kanunlara kesinlikle uymayı düşünüyorum. Tehditlerinin beni korkutacağını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Aptal, gururun ne kadar budalaca. İstediğin gibi hareket edebilirsin bana. Nasıl olsa beni etkilemiyor. Aman Allah'ım, hala işlediğin suçun niteliğini kavrayamamışsın. En azından kurtulunca neler yapacağımı biliyorum. Hiç kimse beni zincire vurma hakkına sahip değildir. kes sesini. Benim en değerli müttefikimi, en iyi dostumu öldürdün. Hem de sadece emirlerime uyduğu için. Senin için bir arkadaş bir oğuldan daha mı önemli? Öyle maalesef. Bütün İran senin gibi bir babayla gurur duyabilir. Beni ne yapmayı düşünüyorsun? Bir amiri öldürenler için kanun ne ceza uygun görüyorsa. Yazmış olduğun kanunları okumadım. Önemli değil. Sana bizzat söylerim. Kanuna göre bu tür suçun cezası şudur. Önce sağ elin kesilecek, sonra da tüm müminlerin huzuru önünde boynun vurulacak. Hüseyin gözlerini iri iri açtı. Beni bekleyen cezanın bu olduğunu söylemeyeceksin, öyle değil mi? Bu kanunları şaka olsun diye mi yaptığımı düşünüyorsun yoksa? İnanılacak gibi değil. Böyle bir babanın karşısında dehşete düşmemek mümkün mü? Beni kötü tanımışsın. Haklısın, mutlulukla kabul ediyorum. Hala eskisi kadar terbiyesizsin. Ne bekliyordun ki? Elma ağacın dibine düşer. Duygusal sözlerle yitirilecek vaktim yok. Yarın mahkeme karşısına çıkarılacaksın. Dâiler hakkında hüküm verecekler. Bu seninle son konuşmamız. Annene ne söyleyeyim? Benim için böyle örnek bir baba seçmiş olduğundan dolayı ona tarafımdan teşekkür et. Herhangi bir hayvan bile yavrusuna daha iyi davranırdı. Şüphesiz bir hayvan olduğu için biz insanlar ise başka bir kuvvetin etkisinde davranmak zorundayız. Mantığın kuvveti. Bu nedenle sert ve mümkün mertebe adil kanunlara ihtiyacımız var. Bana söyleyecek başka bir şeyin var mı? Sana söyleyecek neyim olsun ki? Nasıl olur da biricik oğlunu, biricik varisini idam ettirmek istersin? Ya varisin kim olacak? Hasan yüksek sesle güldü. Sen Hüseyin, benim varisim mi? Salt mantık üzerine kurulu bir düzene sahip olan cemaati ileride sen mi yöneteceksin? Sen bir eşeğe yular takmaktan başka hiçbir şey bilmeyen oğlum. Bir kartalın hükümdarlığını aptal bir danaya miras bıraktığı görülmüş müydü acaba? Senin esas derdin bu işte. Canının istediği her şeyi yapabileceğini sanıyorsun. Hüseyin onu bakışlarıyla öldürmek istiyordu. Köpeğin babası köpek, dananın babası boğadır. Oğul nasıl, baba öyle. Dediklerin doğruysa sen benim oğlum değilsin. Anneme hakaret mi etmek istiyorsun? Asla, sadece köpek ve dana için söylediklerinin insanlar için geçerli olmadığını ispatlamaya çalışıyorum sana. Aksi takdirde babaların zekaları ve cesaretleriyle kurdukları hükümdarlıklar beceriksiz ve aptal oğullarının ellerinde yok olmak zorunda kalmazdı. Doğru, fakat dünyada hiçbir sultan veya şah yoktur ki bir oğlu olduğu halde hükümdarlığını bir yabancıya teslim etsin. Bu konuda da ilk olmayı tasarlıyorum. Soracağım başka bir şey var mı? Annene hiçbir şey söylemeyeyim mi? Demin söylediklerimden başka bir şeye gerek yok. Yaşlı adam muhafızları çağırdı. Tutukluyu zindana geri götürün. Delikanlı titremeye başladı. Kölelerinin mahkemesine çıkar bakalım beni. Ne kadar rezil biri olduğunu tüm dünyanın yüzüne haykıracağım. Yüksek mahkeme ertesi gün toplandı. Başkanlığını Ebu Ali yapıyordu. Kanunları inceleyin ve kanunların emrettiği gibi hüküm verin. Hasan böyle emretti. Hepsi yerlerine oturduktan sonra muhafızlar Hüseyin'i getirdiler. Ebu Ali onu bir cürüm ile suçluyordu. Birincisi amire baş kaldırmak. İkincisi amiri öldürmek. Her iki cürümün de cezası ölüm idi. Suçlarını kabul ediyor musun Hüseyin İbni Hasan? Herhangi bir suç işlediğimi reddediyorum. Kabul ettiğim tek şey demin saydığın işleri yaptığım. Bir amire baş kaldırma bile en ağır cezayı gerektiren bir suçtur. Hüseyin patladı. Benim büyük önderin oğlu olduğumu unutmayın. Kanun hiçbir istisna tanımıyor. Alkeyni için sen rütbesiz bir askerdin. Biz de seni rütbesiz bir asker olarak kabul ediyoruz. Beni kimin zincire vurduğu benim için ne fark eder ki? Gördüğün gibi hali hazırda zincire vurulursun zaten. Gerçekten de kendini savunmak için bir şeyler söylemeyecek misin? Benden ne gibi bir savunma bekliyorsun? Alkeyni benden kurtulmak için beni kalleşçe babama ispiyonladı. Bu tür muameleyi kabul edemezdim. Ben herhangi birisi değilim. Eğer unuttuysan hatırlatayım. Ben İsmaililerin büyük önderlerinin oğluyum. Fakat sen ona isyan ettin. Zincire vurulmanı bizzat büyük önder emretti. Aldığı emre itaat etmekten başka hiçbir suçu olmayan adamı bu nedenle öldürdün zaten. Böyle değil mi? Aynı dediğin gibi. Çok iyi Abdülmelik. Kanunun bir amire karşı ayaklanma veya bir amiri öldürme suçlarında ne tür cezalar verdiğini oku. Abdülmelik tüm heybetiyle ayağa kalktı. Elinde kalın bir kitap vardı. Kitabın gerekli sayfasını açarak hürmetle ona götürdü. Sonra da yüksek sesle okumaya başladı. amirine karşı koyan, amirinin emirlerine karşı çıkan veya amirinin emirlerini herhangi bir nedenden dolayı yerine getirmeyi reddeden bir İsmail'i zorlayıcı sebeplerin bulunduğu durumlar haricinde ölümle cezalandırılır ve boynu vurulur. Amirine saldırma veya amirini öldürme suçunu işleyen bir İsmail'i ölümle cezalandırılır. Boynu vurulmadan önce sağ eli kesilir. Abdülmelik kitabı kapadı. Meclisin önünde hürmetle eğildi ve yerine oturdu. Ebu Ali tekrar söze başladı. Hürmetli dâiler, kanunun bir amire karşı ayaklanma veya bir amiri öldürme suçlarına verdiği cezaları işittiniz. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Kalbiniz sanığı iki cürümü içinde suçlu buluyor mu? Buzruk Ümit'e döndü. Ona adıyla seslendi ve cevap vermesini talep etti. Suçlu. Buzruk Ümit bir an bile tereddüt etmemişti. Emir Minuçer, suçlu. Dâi İbrahim, suçlu. Dâi Abdülmelik, suçlu. Dâi Ebu Soraka, suçlu. Hüseyin her isimde irkilmekten kendini alıkoyamamıştı. Son ana kadar birisinin kendisinin lehinde konuşacağını, kendisinin haklı olduğunu, şerefini kurtarmak için başka türlü davranamayacağını söylemesini umut ediyordu içten içe. Fakat son cevaptan sonra tüm umutları suya düştü. Kendinden geçerek adamların suratlarına bağırdı. Cani köpekler. Zincire vurulmuş olmasına rağmen üzerlerine atlamak istermiş gibi bir hareket yaptı. Muhafızlar onu güçlükle zapt edebildiler. Yuvalarında deli gibi oynayan gözlerinde çılgınca bir öfke okunuyordu. Ebu Ali ayağa kalktı. Hürmetli dâiler, kendisine atfedilen cürümlerden dolayı oy birliği ile sanığın suçlu olduğuna karar verdiniz. Hüseyin Hasan'ın oğlu ve Sabbah'ın torunu ölüme mahkum edilmiştir. Önce kanunun emrettiği gibi eli kesilecek, sonra da boynu vurulacaktır. Hüküm, kararın büyük önder tarafından tasdik edilmesiyle beraber uygulamaya konulacaktır. Mahkemenin hürmetli üyelerinin ilave etmek istedikleri başka bir şey var mı? Buzruk Ümit ayağa kalkarak söz istedi. Hürmetli dâiler, Huzistan'ın büyük önderini öldürmekle suçlanan Hüseyin İbni Hasan hakkında verilen hükmü işittiniz. Bu suçu işlediği ispat edildiği gibi zaten kendisi de yaptıklarını itiraf etmiştir. Bu nedenle hakkında verilen hüküm tamamen yerinde ve uygundur. Buna rağmen hürmetli mahkemeyi hatırlatmak isterim ki büyük önderin kanunları sertleştirmesinden bu yana hakkında hüküm verilen ilk şahıs Hüseyin'dir. Bundan dolayı eğer hükümlü kabul ederse Seyduna nezdinde onun için bir af talebinde bulunmasını teklif ediyorum. Yapılan teklif hürmetli meclis üyeleri tarafından onaylanan mırıltılarla karşılandı. Hükümlü, büyük önderden af talebinde bulunmak istiyor musun? Hüseyin eline geçen fırsatı değerlendirerek öfkesini dışarı kustu. Asla, tek oğlunu cellata teslim eden bir babadan asla af talebinde bulunmam. Sakin ol Hüseyin, Buzruk İmit onu ikna etmeye çalışıyordu. Fakat delikanlı onu dinlemedi bile. Boşuna çeneni yorma, gururunu yenmeye çalış. Bu af talebi senin son şansın. Sizden tek isteğim var. Ona bir köpekten bile daha kötü olduğunu söyleyin. İbrahim öfkeden kıpkırmızı kesildi. Diline hakim ol cani. Asıl sen diline hakim ol. Ağzın leş gibi kokuyor. Buzruk Ümit ve Abdülmelik hükümlüye yaklaştılar. İyi düşün Hüseyin İbni Hasan, dedi büyük dâi. Tek söz söylemen yeter. Sonra babanı ikna etmeye çalışacağım. Bir hükümlünün af talebinde bulunması utanç verecek bir şey değildir, diye üsteledi Abdülmelik. Sadece suçunun büyüklüğünü anladığını ve her şeyi düzeltmek istediğini gösterir. Ne isterseniz yapın, dedi Hüseyin sonunda. Ebu Ali, Buzruk Ümit ve Abdülmelik beraberce Hasan'a mahkemenin sonucunu bildirmeye gittiler. Hasan onları soğukkanlılıkla dinledi. Fakat Buzruk Ümit af talebinden bahsedince buz gibi bir sesle isteklerini geri çevirdi. Bu kanunu ben yaptım ve onu ilk ihlal eden de ben olmak istemiyorum. İlk kez bir İsmail'i böyle bir suçtan dolayı mahkeme ediliyor. İşte bundan dolayı kanunun uygulanmasını istiyorum. İbreti alem olsun. Bazen acıma duygusuyla hareket etmek kanunun harfi harfine yerine getirilmesinden daha etkili sonuçlar verir. Başka durumlarda belki, fakat bu durumda değil. Eğer Hüseyin'i affedecek olursam müminler şöyle diyecekler. Bakın hele, kanunlar bizim için, oğlu için değil. Kurtların birbirlerine saldırmadıklarını bilirler, bunu istemiyorum. Fakat verilen hükmün uygulanması durumunda şöyle bağıracaklar. Ne kadar kalpsiz bir baba. Hasan alnını karıştırdı. Ben kanunları istisnasız tüm İsmaililer için yaptım. Ben büyük önderim ve kanunun koruyucusuyum. Bu nedenle hükmü imzalayacağım. Abdülmelik'in elindeki hükmü aldı, dikkatle okudu ve kalemini mürekkebe batırarak kararlı bir tavırla altına imzaladı. İşte dedi, Ebu Ali hükmü sen okuyacaksın. Yarın sabah güneş doğmadan önce cellat görevini bitirmiş olacak. Anladım İbn Sabba. Bütün zaman zarfında bir kenarda duran buzruk Ümit konuşmak istediğini belirtti. Belki de hükmü biraz daha yumuşatmak mümkün olabilir. Ne de olsa olayda belli bir tahrik söz konusu. Hükmü imzaladım bile. Zahmetiniz için sizlere teşekkür ederim. Yalnız kaldığı zaman Hasan düşünmeye başladı. Oğlum eserimi tamamlamam yolunda bir engel. Onu ortadan kaldırırsam vahşi bir hayvan mı olacağım? Başladığım işi bitirmek zorundayım. Kalbim karşı çıksa bile bunu yapacağım. Çünkü büyük olan her şey insani olan her şeyin karşısında bulunmalıdır. Bölüm 20. Askerler ertesi sabah gümbürdeyen davulların sesiyle uyandılar. Neler olup bittiği kulaktan kulağa uçuşuverdi. Huzistan daisini öldürdüğü için büyük önderin oğlunun boynu vurulacaktı. Ebu Ali, Minüçer ve İbrahim'le birlikte tutuklunun hücresine girdi. Af talebinin büyük önder tarafından geri çevrildiğini söylediği zaman sesi biraz titriyordu. Cesur ol İbni Hasan, adalet yerini bulmak zorunda. Hüseyin adamları kuduz bir hayvanın gözleriyle dik dik baktı. Sonra onların üzerine atlamak istedi ama ayakları zincirlere dolandı ve yere düştü. Lanetli köpekler, sizi gidi lanetli köpekler diye inledi. Muhafızlar Hüseyin'i tuttular. Tüm gücü ile direniyordu delikanlı. Onu dışarıya sürükleyerek çıkarmak zorunda kaldılar. Tüm birlikler her iki avluya tören düzeniyle yerleşmişlerdi. Alt avlunun tam ortasında büyük bir idam kütüğü vardı. Celladın görünmesiyle beraber herkes dehşete düştü. Yarı beline kadar çıplaktı. Omzunda devasa bir baltayı gururla taşıyordu ve kendisine bakanları görmüyor gibi davranıyordu. Saflarda bir fısıltı dolandı. İşte getiriyorlar onu. Hüseyin ölüm tuzağına düşmüş, vahşi bir hayvan gibi kudurmuşçasına muhafızlara direnmeye çalışıyordu. Onu sürükleyen adamlar yorgunluktan bitap düşmüşlerdi. İlerlemesi için onu bir teviye iteklemek zorunda kalıyorlardı. Hükümlü celladı ve baltasını gördüğü zaman titremeye başladı. Dudaklarını birbirine kenetlemişti. Ağzından tek bir söz bile çıkaramıyordu. Nihayet kendisine nelerin beklediğini kavramıştı. Seydunan'ın oğlu, büyük önderin oğlu diye fısıldıyorlardı saflardaki adamlar. Ebu Ali, Buzruk Ümit ve Minüçer atlarına bindiler. Bir boru sesi işitildi. Ebu Ali atını birkaç adım ileriye sürdü. Elindeki kağıdı açarak yüksek sesle ölüm hükmünü okumaya başladı. Sonra da cellada görevini yapmasını emretti. Kalenin içinde elle tutulabilecek bir sessizlik vardı. Sadece aşağıda çağlayan nehrin sesi işitiliyordu. Birden Hüseyin'in boğazından bir çığlık koptu. ''Askerler, duymadınız mı? Babam öz oğlunu cellata teslim ediyor.'' Saflarda bir kaynaşma oldu. Fedailerden oluşan küçük grubun önünde duran Abdurrahman, başını çevirerek arkasında duran küçük Naim'e baktı. Delikanlı mumdan bir heykel gibi sapsarı kesilmişti.